Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimiyle alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhabalar, Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Birge Elif Kahraman. Agile 42'de Agile Coach olarak çalışıyor. Birge'ye sözü vermeden önce şu anda kaydı yaptığım Hanspaces'a tekrardan teşekkür etmek isterim. Etiler Levent civarında İstanbul'da coworking konusunda bir ihtiyacınız olduğu zaman burayı denemenizi öneririm. Ben de buradan çalışıyorum, aynı zamanda podcast kayıtlarını da buradan yapıyorum. Tekrardan kendilerine teşekkürler deyip Birge hoş geldin diyorum sana.
Merhabalar. Üretim Bandı Berlin stüdyolarından herkese selam.
Berlin'den katılıyoruz yarışmaya Birge Hanım. Şöyle, Birge ile biz tabii bayağı oldu tanışalı, yani hani 10 seneden fazla oldu. Ben Endeavor'da çalışıyordum bu zamanlar. Sen Ventures'daydın. Uzun seneler önce hatta bir ara birlikte de çalıştık. Sonra Birge Almanyalara gitti buralardan.
Almancı, acı vatan.
Uzun süreler Agile Coach olarak çalıştın. Hala da Agile Coach olarak çalışıyorsun. Aslında bugün de biraz hani senden bu Agile'ı dinlemek istiyorum. Şimdi Agile herkesin ağzında bir sakız. Herkes Agile yapıyor. Agile uyguluyoruz. Agile yapıyoruz. Agile ürün geliştiriyoruz. Agile metodunu kullanıyoruz gibi şeyler söyleniyor ama bu Agile nedir? Bir bilenden bir aslında bir dinleyeyim istedim. Ya benim de aklımda bazı sorular var. Onları bir konuşalım istedim.
Merhaba arkadaşlar, ben Birge. Yarışmaya Berlin'den katılıyorum. Daha önce söylediğimiz gibi yaklaşık 11-12 senedir Agile Koçluk yapıyorum. Tabii Agile Koç olarak başlamadım. Bu gökten zembille inen bir şey değil. Öncesinde proje yöneticisi, işte işleri dağıtan insan, birazcık new business development falan diye ufacık startup'ımızda her işi yaparak başladım. Sonra Ventures'ta biz ilk ürün geliştirirken o zamanki CTO'muz, ki hala CTO'dur Barış, ya Agile diye bir şey varmış, insanlar her gün sabahleyin buluşup o gün ne yapacaklarını konuşuyorlarmış falan diye bu Agile'le bir giriş yaptık. Sene 2009-2010'un başları falan olması lazım. Sonra biz Amerika'dan bir müşteriyle çalışmaya başladık ve orada ilk defa gerçekten Agile'ın uygulandığını, işte Scrum yapıldığını falan gördük. Amerika tarafında bir tane Scrum Master vardı. Türkiye'de bize dediler ki sizde de birinin bunu üstlenmesi lazım. Kim yapar? Birge yapacak. Tabii kim yapacak? Ondan sonra biz başladık öğrenmeye. Scrum nedir? İşte retrospective diye bir şey var. Daily stand-up'lar var. Ne oluyor? Bu nedir? Ne değildi? Falan diye orada başladı benim yolculuğum. Sonra tabii Amerika'dan bu bana el verilmesi büyük bir fark yarattı. Yaklaşık 2 sene bu müşteriyle çalıştık. O sırada da bayağı şey öğrendim. Sonrasında Türkiye'de bu işin biraz daha yavaş yavaş gelişmeye başladığını gördüm. O zamanlar Agile Türkiye vardı, Scrum Türkiye vardı. Onlarla birazcık bilgi alışverişinde bulunduk falan. Sonra giderek bu iş oturmaya başladı ve Scrum Master'dan artık Agile Coach'a doğru evrilmeye başladım. Bu noktada sorunu cevaplıyorum. Scrum Master nedir? Agile Coach nedir? Agile aslında bir felsefe. Agile bir framework değil. Agile bir tool değil, metot değil. Agile aslında bir düşünme şekli. Agile bir işleri yürütme felsefesi. Böyle söyleyebiliriz. Scrum da bunu uygulanış frameworklerinden biri. Yani framework dediğimiz zaman aslında Scrum'ı kastediyoruz. Scrum bunlardan sadece bir tanesi. Agile kocaman bir şemsiye. Altında farklı farklı uygulamalar var. Bu işin Scrum kısmına hakim olan ve bu işi götüren adama Scrum Master deniyor. Scrum Master'lar genelde takım seviyesinde çalışıyorlar. Hadi belki departman seviyesi, ama Agile Coach'lar bu işin daha büyük çerçevesini yürütüyorlar. Firmalardaki organizasyonel dönüşüm sağlayan insanlar. Ben de yaklaşık 11 yıldır diyelim Scrum Master olarak başladığım yolculuğu Agile Coach olarak devam ettiriyorum. 5 senedir Almanya'dayım. Farklı yerlerde de çalıştım burada. Bayağı takım gördüm, şirket gördüm, kültür gördüm. Öyle devam ediyorum. Şimdi zaten Agile 42'de başladım. Agile 42 bir danışmanlık firması. Aslında Agile 42 ama Türkiye'de de Agile 42 diye bir şubemiz var. O yüzden Agile 42 demek de buna caiz.
Scrum gerçek anlamıyla bir metot. Hatta o Agile prensiplerini yazan gruptaki iki abinin oluşturduğu bir metot.
Hem Ken Schwaber hem Jeff Sutherland ikisinin de imzası var.
Ben biraz hani şeytanın avukatını oynayayım, biraz cinslik yapayım burada. Onlar bir ürün tutturdu. Buradan para kazanmak için uyguladıkları ve süre gelen bir yöntem gibi geliyor. Biraz sivri söylediğimin farkındayım. Hani faydasını çok gördüm Scrum'ın. Ama hani Scrum Coach sertifikasyonları vesaire gibi şeyler bana bunu o hissiyatı veriyor. Bir de ilk başlangıçta böyle hani çok sabit bir framework'ü var ya, hani şu şu şu şu toplantılar yapılır, artifaktler bunlardır, roller bunlardır vesaire gibi çok sabit bir şey var. Diğer taraftan mesela hani Agile Coach'un ve senin de söylediğin şey, bu bir prensiptir. Hani transformasyon şeklidir bu. O yüzden aslında sen böyle bir sabit bir şey vermiyorsun. O yüzden oradaki farkı biraz aslında senden dinlemek istiyorum. Bir tarafta Scrum çok daha böyle bir sabit bir şey ki hatta içinde retrolar var ve hani sürekli continuous improvement'ı öneriyor vesaire, onu anlıyorum ama diğer taraftan da Agile'da tamamen sıfır bir framework'ten başlıyor. Doğru mu yorumluyorum yoksa saçmalıyor muyum? Aslında sana biraz sormak istedim.
Bazı noktalarda haklı olduğun yerler var. Mesela bunlardan bir tanesi, evet, Scrum aslında bayağı ticari bir framework ve Ken Schwaber ile Jeff Sutherland bunu aslında Agile Manifesto'yu imzalamadan çok daha önce kullanmaya başlıyorlar. Scrum'ın tarihi Agile Manifesto'dan daha önce başlıyor baktığımız zaman kronolojik olarak. Ama tabii şöyle bir şey var. Agile Manifesto'nun altında imzası olan çoğu insan o zamanın büyük firmalarında çalışıyor. IBM gibi, Microsoft gibi vesaire. Bu insanların zaten kendi geliştirmiş oldukları başka frameworkler de var. Bu iş biraz şans işi, birazcık PR işi, birazcık marketing işi, biraz da akılcılık işi. Scrum tutuyor. Niye tutuyor? Çünkü bazı kurallar bazı noktaları ihtiyacını çok iyi karşılıyor. Rollerin tanımlı olması, ritüellerin tanımlı olması ve artifact dediğimiz tool'ların tanımlı olması, belirli bir çerçeve sağlanması, bir frame vermesi, framework olması. Çünkü her zaman bir örnekten başlamak daha kolaydır. Daha sonra kendine bunu uydurabilirsin. Scrum ve Agile'ın her zaman paralel anılmasının sebeplerinden biri de zaten ortak prensiplerde birleşiyor olmaları. İteratif olmak, incremental ilerlemek. Yani iteratif olmak nedir? Bir şeyi yapıyorsun, arkana dönüp bakıyorsun. Ya ben bunu iyi mi yaptım, kötü mü yaptım, tekrar yapayım. Agile'ın temel felsefelerinden biri de bu. Bir şeyi adım adım yapmak ve her adımda daha optimize etmek, iyileştirmek, yaptığın hatadan ders almak. Scrum'ın içinde retrospektif review'umuz var, review'umuz var mesela. Burada ne yapıyoruz? Hem takım olarak hem diğer ürüne katkıda bulunanlarla ya da hak sahipleriyle beraber, stakeholderlarla beraber bakıyoruz. Doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık, doğru yöne mi gidiyoruz? İkisinin merkezinde de müşteri odaklılık var. İkisinin merkezinde de aslında insan odaklılık var. Yani çalışanın insanlara, rollere, iletişime çok büyük yatırım yapmak var. Mesela Scrum her şeyin çözümüdür. Scrum yaptığın zaman %100 agile olursun diye bir şey yok. Zaten onu konuşuruz ilerleyen dakikalarda. Ama Agile ile Scrum'ın en büyük farkı benim için Agile'ın dediğim gibi sana bir felsefeyi aşılıyor olması. Yani senin her ne yapacak olursan ol, Scrum'da olabilir, Kanban'da olabilir, Crystal'da olabilir. Şu anda çok konuşmadığımız bilinmeyen başka frameworkler de var. Bunlar da olabilir. Senin bu felsefeyi içselleştirmiş olman lazım ki bu çerçeveler sana fayda sağlasın. Anlamadığın zaman hani bizim aslında millet olarak bir şeyimiz vardır. Bilgimiz olmadan fikrimiz çoktur. Böyle olduğu zaman bu iş yürümüyor. Ya bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da bunu gördüm. Ya Amerika'dan şirketlerle de çalıştım. Almanya'da şu anda farklı şirketlerle de çalışıyorum. Hem Alman hem Avrupa'nın diğer yerlerinden. Gerçekten bir işin özünü, mantığını anlamadan aa onlar da yapıyor, biz de yapalım, hadi daily'miz olsun, hadi Jira kullanalım, hadi Trello'ya bütün projeleri taşıyalım vesaire dediğin zaman bu iş yürümüyor. O yüzden her şeyin temeli mantığını anlamak. Scrum'un mantığı da Agile. Böyle diyebiliriz. kısaca.
Şimdi pozitif konuşayım Scrum hakkında. Scrum'ın güzelliği şu, hakikaten ya Agile prensiplerini anlamadan da sana kolaylıkla, çünkü anlaman için biraz vakit geçirmen gerekiyor ve hani birkaç cycle'dan geçmen lazım ürün geliştirmek için. Gerçekten o prensipleri manifestoya içselleştirebilmek adına. Ama onları çok içselleştirmeden de Scrum yöntemini hani uygulayarak aslında bir başlangıç yapabiliyorsun ve hakikaten uygulanması net, güzel anlatmış. Yani kitapta da basit anlatıyor, şey anlatıyor. Hani uygulanabilir ve tonlarca kaynak da var zaten. Hani o açıdan bence güzel bir başlangıç. Bence hani benim deneyimde öyle oldu. Seninkini de şimdi merak ediyorum. O yüzden soracağım sana. Ya bir yerden başlayıp ondan sonra günün sonunda ulaştığın nokta çok daha farklı bir hal alıyor. Yani bir yerden başlıyorsun. Orada işte itere ede ede o retroları yapa yapa bambaşka bir yere gidebiliyor. Bu arada hani aynı şirket içerisinde farklı takımların bile aslında farklı noktalara gittiği durumlar olabiliyor. Orada senin gördüğün paternleri soracağım aslında, ama belki de paternsizlik bile olabilir yani bunun cevabı. Gerçekten tırnak içerisinde en agile olan şirketlerde neleri görüyorsun mesela ortak?
Yine bu sorunun cevabı agile'da saklı. Her şeyi agile'e çekeceğim. Çünkü niye? Agile koçum. Neyse. Empirik olmakla alakalı bu. Yani biz ne diyoruz? Şu anda bilinmeyen kaos içinde bir dünyadayız. Yarını tahmin edemiyoruz. Çok fazla değişkenimiz var. O yüzden empirik olmamız lazım. Empirik ne demek? Bir anlamda deneysel olmak demek. Ufak ufak deneyler yapıp çevremizdeki dünyayı daha anlamlandırmaya, çeşitli paternlere indirgemeye çalışıyoruz. Agile sana bunu yaptırır. Scrum da sana bunu yaptırır ve şöyle bir altında yatan felsefe vardır. Sen adım adım empirik deneyle giderek bu çok bilinmeyeni az bilinmeyene düşürürsün ve ne kadar az bilinmeyenin olursa o kadar az riskin olur ve başarılı olma olasılığın artar. Bunun arkasındaki kocaman felsefenin bence en can alıcı noktalarından biri bu. Bu yüzden aynı şirketin içindeki farklı takımlar farklı şekilde uyguluyorlar. Bu yüzden tek bir Scrum yok ya da tek bir Agile yok. Bu yüzden çok farklı şeyler var. Çünkü günün sonunda hep empirik olmak, hep deney yapmak, hep kendini duruma göre optimize etmek var. Agile'ın diğer anlamlarından biri, bana göre en büyük anlamı adapte olabilmek ve esnek olmak belirli bir noktada. Çünkü dediğim gibi dünya değişiyor. Sen müneccim olmadığın sürece, falcı olmadığın sürece yarının ne olacağını bilemezsin ki bunun en güzel örneği belki COVID. 2 haftada bütün dünya değişti. Yani çalışma şekilleri değişti, insanlar değişti, işe bakışımız değişti, profesyonel hayata bakışımız değişti, ürünler değişti. Dünya değişiyor ve sen bunu öngöremezsin. Eğer sende bir adaptasyon yeteneği, sende bir esneklik, sende bir deney yapma bilinci yoksa sen buna ilerleyemezsin. Durum bu. Başarılı olan şirketlerde ne görüyorsun diye sordum Agile'da. Akılcı olmak diyebilirim. Yani akılcı olmak, piyasayı iyi okuyabilmek, çabuk reaksiyon vermek. Bunlar hem takım bazında hem şirket bazında daha başarılı olan şirketlerin şeyi. Ama hani bunu Agile özelinde de demiyorum. Genel olarak baktığın zaman zaten bir şirket başarılıysa bu elementlere sahip olmuş oluyor. Dolayısıyla içinde de Agile'ı çok daha iyi uygulayabiliyor. Yani bu biraz yumurta tavuk ilişkisi gibi. Yani Agile oluyorsun, sana çeviklik katıyor ama çevik olmak da sana başarıyı getiriyor. Agile'ı daha iyi uygulayabiliyorsun. Bir de işin daha hala hiç dokunmadığımız bir firma kültürü kısmı da var. Hani hiç daha bahsetmediğimiz.
Agile olmak dediğimiz şey ne kadar kültür, ne kadar süreç, ne kadar teknolojik altyapı. Yani sanki hepsi gerekiyor gibi geliyor hani kısa cevapta, ama agile olabilmek için hani bunu teknik altyapının da agile olması lazım. Kafadaki kültürün de agile olması lazım. Süreçlerin de onu destekliyor olması lazım, değil mi?
Yani günün sonunda dediğin gibi hepsi birbirine bağlı olmakla beraber bana sorsan nereden başlarsın diye ben kültürden başlarım ve şuna bakarım. Ki hatta bunu da yapıyorum. Herhangi bir şirketle çalışmaya başladığım zaman eğer kültürel değişim yapacaksam şirketin içinde dedikodu var mı diye bakıyorum. İnsanlar küçük hesaplar yapıyor mu? Birileri birilerini ispiyonluyor mu? Arkadan konuşma var mı? Mini çakallıklar dönüyor mu? Çok enteresan bir şey ama eğer şirketin içerisinde böyle bir kötü kültür varsa bu bana şunu işaret ediyor. Bu şirkette hiç kimse hata yapmaya tahammül edemez. Herkes hata yapmaktan korkar ve Agile'ı implemente edemezsin. Çünkü dediğim gibi Agile'ın noktalarından biri deney yapmak ve yaptığın deneyler her zaman başarılı olacak diye bir şey yok. Buradaki önemli olan şey yaptığın deneyden sonuç çıkartabilmek. Yaptığın hatayı özümseyebilip evet biz burada yanlış bir yöne gittik ya da yanlış bir karar verdik. Bundan sonra şuna bakıyoruz diyebilmek. Eğer senin şirketin içinde hem birey olarak hem kültür olarak bir yozlaşma varsa, insanlar yaptıkları işe inanmıyorsa, güvenmiyorsa, birbirlerine güvenmiyorlarsa orada bir problem vardır ve ecel düşünmeye başlayamazsın. Yani bütün tool'lardan, bütün proseslerden önce insan ilişkilerine bakıp bunu gözden geçirmek gerekiyor. Bu işin bir de şöyle bir şeyi var. Her kültür farklı. Levent Erden'le çalıştım ben kariyerimin çok başında. Onun bir lafı vardı. Amerikan pisliğini Türk kaşıyla yemeye çalışmak diye. Gerçekten bazı şeyler ecelin içinde de olmak üzere çok Amerikan ve bazı şeyleri Türk kültürüne uydurmaya çalışıyoruz ya da Alman kültürüne uydurmaya çalışıyorlar. O da yürümüyor.
Bir, güvenden bahsettin. Şirket içerisinde güven olmalı. İkincisi de deney yapabilmeli yani ve deney yapmanın sonucu olarak da belki de hata yapabilmeli. Şimdi bu ikisi çok soyut kavramlar. Bazen evet görüyorsun, evet burada bir güven yok. Bu danışmanlık işi de olabilir veya mevcut daha önceki çalıştığın ekiplerde de olabilir. Yani geldin, gördün bu şirkette güven yok. Abi güveni nasıl oturtursun bir şirkete? Eminim ki hani yapıyorsundur. Bu nasıl olabilir yani? Hani bir insanı değiştiriyorsun, nasıl yapıyorsun yani?
Şirketin boyutuna göre değişiyor. Küçük bir startupsa, diyelim ki 10-15 kişilik daha yolun en başında startuplardan biri ise kesinlikle co-founderlarla alakalı bir şey bu, bana sorarsan. Çünkü bunu çok gördüm. Herhangi bir şirketin kültürü co-founderlarının karakteriyle çok paralel gidiyor. Onların kendi kişisel anksiyetelerini alıyor ya da kendi kişisel korkularını alıyor. Çünkü ortada çok büyük bahisler var. Bu insan zamanını yatırıyor, parasını yatırıyor, ideallerini oraya koyuyor ve çok büyük bir korku var. Şimdi güvenin bir kısmı korkuyla alakalı. Korktuğun için güvenemiyorsun. Bir kısmı inanmamakla alakalı. Yani bu güven probleminin nereden geldiğini bulmakla başlıyor. Küçük şirketlerde bu nispeten kolay. Çünkü hem herkesle beraber çalışıyorsun, hem problemleri ortaya yatırabiliyorsun, hem birebir koçluk yapabiliyorsun. Dediğim gibi relatif olarak daha kolay ilerleniyor burada. Sorunun sebebini anlamak da daha kolay oluyor. Bu iş daha büyük organizasyonlara gitmeye başladığı zaman tabii ki daha kökleşmiş şeyler oluyor. Şirketin içine oturmuş, kırılmayan noktalar. Mesela Almanya'daki problemlerden biri özellikle klasik Alman şirketlerinde çalışanların yaş ortalaması neredeyse 55-60. Çok yaş olarak ileri insanlarla çalışıyor ve bu insanlar değişime kapalı. Güvensizlik buradan geliyor. Hem kendilerine güvensizlik de var. Ben bunu yapabilir miyim? Anlayabilir miyim? Bu zamana kadar böyle çalışmışım. Ya bilgisayar kullanmayı bilmeyen çalışanları olan teknoloji şirketleri gördüm ben. İnanılmaz bir şey yani. Ve bu noktada adreslemek gereken şey de eğitim oluyor. Bazı şirketler var ikisinin ortasında. 10 senelik startup, belirli bir volüme ulaşmış. 500 kişi olmuş, 1000 kişi olmuş. Büyük bir firma değil, çok köklü bir firma değil. Ama yine içeride yanlış verilen kararlardan dolayı bir dağ birikmiş. Burada ne adresleniyor? Strateji adresleniyor. İnsanların beklentileri adresleniyor. Market fit, yani pazara uyumluluk adresleniyor. Sepetteki çürük elmaları ayıklamak gerekiyor. Çünkü belirli bir noktada bazı startuplar çürük elmalarla beraber büyüyorlar. Bu çürük elmalar 10 senedir orada çalıştığı için hiç kimse dokunamamış ama bu kötü kararların bir kısmı bu çürük elmalardan geliyor. Orada birisinin dışarıdan müdahale edip diyor arkadaşlar sizin probleminiz bu şu şu şu sebeplerden kaynaklanıyor. Hadi deney yapalım. Yani biz de deney yapıyoruz şirketlerle başladığımızda. Güven dediğin olay birinci günden oluşmuyor. Güveni kazanıyorsun ve sen de belirli ufak deneyler yaparak gösteriyorsun. Şirketlerde de böyle. Belirli bir noktada analizden sonra çeşitli sebeplere ulaşabildiysen bunları radikal olarak değiştirmezsin. Ufak ufak deneyler yapıp işe yaradığını gösterirsin. Bu da zamanla kurulur. Ecel ile ilgili en büyük yanlış beklentilerden biri benim gözlemlediğim kadarıyla. Evet, Ecel Koç geldi. 3 ay sonra muhteşem olacağız. İşte hayatımız çok hızlanacak. Herkes birbirine güvenecek. Stratejik fikirler havalarda uçuşacak. İşte revenue'muz, karımız katlanacak falan gibi beklenti olması ama çok büyük iş aslında psikolojik değişimi yönetmek. Oradaki değişime karar vermek, değişimi ilerletmek ve çok büyük noktada agile koçlar aslında biraz diyetisyen gibi. Yani sen diyetisyene gidiyorsun. Ben kilo vermek istiyorum. Ben daha sağlıklı olmak istiyorum. Ben daha iyi beslenmek istiyorum. Böyle bir niyetim var. Gayet güzel. Diyetisyen sana bir formül yazıyor. Ama ondan sonra birey olarak da şirket olarak da top sende. Bunu yapabilecek misin? Ha ne yaparsın? Bana daha sık gelirsin. Ben seni daha çok yönlendiririm. Sana daha çok gaz veririm diyeyim. Seni daha kolay itelerim. Bazı şeylere benim bilgimden faydalanırsın. Beraber yaparız. Ama bu tamamen seninle alakalı. Günün sonunda değişimi yapan birey ya da şirketin kendi.
Peki bu konuşma 3 aydan uzun sürüyor dedin. Bu değişimi yapabilmek. Şimdi eminim ki yani Agile deyince insanların aklına direkt zaten metodolojiler geliyor. Ve ya onları çözmemiz gerekiyor. Diğer taraftan ama bir noktada o hani metodlar da devreye giriyor. Ve 6 ay sonra değil büyük bir ihtimalle çok hızlı bir şekilde de devreye giriyor. Orada mesela nasıl bir uygulama yapıyorsun? Yani şirketin içerisinde her takımla da Scrum uygulamıyorsundur. Yani oradaki seçimleri neye göre yapıyorsun?
Diyelim ki sen şirket olarak bana geldin. Takım olabilirsin, şirketin geneli olabilirsin. Belirli bir senin derdini dinliyorum. Arkadaşım sen niye bana geldin? Sonra ufak bir gözlem fazından geçiyoruz. Yani ben bakıyorum senin şirketinde kim kimdir, ne yapılıyor, ürünün nedir, içerideki yapı nedir, bazı toplantılarına giriyorum, ana figürleri gözlemliyorum, nasıl davranıyorlar, nasıl karar alıyorlar vesaire. Bu kısa bir süre. Tabii bir takımsa bir hafta, büyük bir şirketse bir ay vesaire. Hani boyutuna göre bir zaman limiti var. Ondan sonra dediğin gibi bu kullandığımız metotlar devreye giriyor. Bu daha elle tutabileceğimiz, daha sabit olan metotlar devreye giriyor ve Agile 42'da bizim Organic Agility dediğimiz bir yaklaşımımız var. Takım değerlendirmesi yaptıktan sonra bakıyoruz içerideki liderlik modeli nasıl? Şirketin doğası ne? Hangi liderlik modeli bununla daha iyi örtüşür? Buna Organizational Archetype diyoruz. Kimi yerlerde Command and Control çalışıyor, kimi yerlerde beraber çalışmak çalışıyor, kimi yerlerde bir koç gereksinimi var vesaire vesaire. Bunu yaptıktan sonra zaten ufak ufak winlerine başlıyorsun. Diyorsun ki sen şu anda çok command and control çalışıyorsun ama ben senin takımına baktığım zaman bu insanların sadece direktif verilmesine ihtiyacı var. Yani sen bazı şeyleri delege etmek durumundasın. Her şeyi micromanage etmeye çalıştığın için çatışma oluyor. Gel lider olarak sen artık böyle böyle kararlar ver. Takımla böyle böyle çalış. Bunu bir yandan oturtmaya başlıyoruz. Takıma daha fazla özgürlük veriliyor mesela. Takım bir şeyler başarmaya başlıyor. Takımla senin arandaki güven iyileşmeye başlıyor. Dolayısıyla işin psikolojik ya da soft kısmı hard kısmıyla beraber geliyor. Çünkü günün sonunda güven dediğin olay kanıtlara da bakar biraz. Ben söylediğimi yapabiliyor muyum ya da belirli bir değişim var mı? Şimdi Agile Coach olarak bazı psikolojik şeylerin de farkında oluyorsun. Mesela her gün minik bir değişim yaptığın için 3 ay sonra ya da 6 ay sonra A noktasından B noktasına ne kadar fazla bir yol geldiğini göremeyebiliyorsun şirket olarak. Hala problemimiz var, hala bilmem ne, hala estimationlar tutmuyor, hala şu olmuyor bu olmuyor diye şikayet ediyorsun ama bazen birinin durdurup sana demesi gerekiyor ki bak, bundan 3 ay önce şunları şunları yapamıyordun, bunları değiştirdik. Artık senin bir stratejin var, yol planın var ve belirli sonuçları verebilmeye başladın. Bu planı sana çıkartan adam da Agile Coach oluyor. Yani beraber çalıştığın adam Agile Coach oluyor. Ve Agile Coach hangi adımda hangi metodun uygulanması gerektiğini biliyor. Ve her zaman dediğim gibi bu insan ilişkisi, insan psikoloji, biraz sosyoloji proseslerle, metodolojilerle el ele gidiyor.
Peki teknik mimarinin mesela seçtiğin yönteme bir etkisi var mı?
Aslında teknik mimarinin senin şirket kültürüne etkisi var. Bu da başka bir yumurta tavuk ilişkisi, birbirini besliyor. Yani eğer bir şeyleri yıkmaktan korkuyorsan senin elinde kocaman bir spagetti codebase oluyor. Çünkü hiçbir zaman kimse çok cesur bir karar alıp tamam burayı baştan yazıyoruz ya da ürünün bu kısımlarını kullanmıyoruz deyip bunu atamıyor. Ya da çok dağınık bir şeyin varsa mesela bir sürü mikroservisin var, her taraftan mikroservis kaynıyorsa bu sefer ben şeyi tahmin edebilirim. Ha burada çok fazla dağınık küçük küçük takım var ve bu takımların muhtemelen birbirleriyle ilişkisi kötü. Yani bu ikisinin belirli noktada dengede olması lazım. Günün sonunda aslında hangi kendini geliştirme kitabına bakarsan bak, hangi psikoloji kitabına bakarsan bak, mesela ruhani şeye bakarsan bak, sana hep denge der. Ve ben buna çok katılıyorum. Yani belirli bir dengeyi bulmak lazım. Ve bu da belirli noktada deney yapmakla oluyor. Yine bir salıncak gibi. Belirli bir noktadan sonra yani sallana sallana aslında orta noktayı buluyorsun. Ama bunun için hata yapman lazım ve yine dönüp dolaşıp güvene geliyoruz.
Yönetici tarafından bir bakış açısıyla aslında şu soruyu soruyorum. Yöneticilerin genelde istediği şey takip. O senin o korkuya biraz bağlanıyor. Hani doğru yolda mıyız, başarıyor muyuz, iyi gidiyor muyuz sorusunun cevabı olarak bir gelişim takibi istiyorlar. Şimdi o gelişim takibi genelde işte o demin estimation falan da dedin. O estimation'ları tutturuyor muyuz? İşte kaç velocity'miz nasıl, kaç puanlık iş yapıyoruz, kaç eforluk iş yapıyoruz vesaire gibi şeyler oluyor. Sence oradaki gelişimi nasıl takip etmeliyiz?
Sonuç odaklı çalışmak. Yani günün sonunda senin neye söz verdiğin ya da ne kadar iş bitirdiğin değil, neyi bitirdiğin önemli. Senin muhteşem bir velocity'n olabilir ama yanlış şeyi implemente ediyorsan, yanlış yöne gidiyorsan bu da problem. O yüzden sadece tek başına estimation'a, velocity'ye bakmak hiçbir şeyi çözmez. Bunu her zaman söylerim. Yani bir takımın velocity'si son derece görecelidir. Neye göre, kime göre? Biz niye estimation yaptırırız? Mesela Scrum'da da estimation yaptırmanın iki tane temel noktası vardır. Bir tanesi birine bir şeyi tahmin ettirmeye çalıştığın zaman konuşturursun. Niye bu kadar sürecek? Ne olacak? Hangi adımları atacaksın? Neyi planlıyorsun? Ne yapıyorsun? Bunları konuşturursun. Birinci ve en temel amaç estimation yaptırmak da konuşturmaktır. İkincisi de predictability dediğimiz öngörülebilmeyi sağlamaktır. Yani benim takımım 3 aşağı 5 yukarı her hafta bir tane ufak boyutta eklenti çıkarabiliyor mesela. Bunu bildiğin zaman sen orta vadeli gelişimini daha rahat planlayabilirsin. Bak uzun vadeli demiyorum. Kısa vadeliyi de zaten görmüş oluyorsun ama orta vadeli. Benim için orta vadelinin tanımı 3 ila 6 ay. Uzun vadeli 1 yıldan fazla, kısa vadeli de 2 hafta. Şu anda tam rakamlara koyarsak aşağı yukarı böyle. Tabii yine günün sonunda hep bir görecelilik kavramı var. İşte ürününe göre, takımına göre, piyasana göre vesaire değişiyor bunlar ama hani 3 aşağı 5 yukarı kulak memesi kıvamında böyle bir şey söyleyebilirim. İkincisi hani bu işi nasıl yapalım falan diye bakıyorsan aslında mesela OKR sistemi, Objectives and Key Results çok daha mantıklı. Çünkü orada diyorsun ki benim ulaşmak istediğim hedef bu. Ben dünyanın birinci lider konumda bilgisayar satıcısı olacağım diyorsun mesela. Dünyadaki bütün evlerde benim Armut marka bilgisayarlarım olacak. Bu senin koyduğun bir vizyonun. Bu vizyondan bir tane uzun vadeli hedef çıkartıyorsun. Diyorsun ki bir yıl sonunda bütün Avrupa'daki bilgisayarlar mesela benim bilgisayarlarım olacak. Bu senin ölçülebilir hedefine doğru koyduğum bir hedef. Buna objektif deniyor. Benim goalüm Avrupa'daki her evde Armut marka bilgisayarın olması. Sonra buna key result dediğin, artık iyice nümerize edebileceğin ve seni o noktaya götürebilecek adımları koymaya başlıyorsun. Diyorsun ki ben bunları satmak için her ülkeye birer tane satış ekibi kuracağım ve bu satış ekibinde en aşağı beşer kişi olacak. Bu sıfırla beş arasında bir noktayı kendine veriyorsun. Diyorsun ki ikinci key result'ım yani bu noktaya ulaşmak için yapacağım şey dünyanın en estetik dizaynını geliştirmek olacak diyorsun ama en estetik dizayn rakam koyabileceğim bir şey değil. O yüzden bunu şöyle ifade ediyorsun. Kullanıcı deneyim skorlarından 10 üstünden 10 alan dizayn yapacağım gibi bir şey koyuyorsun. Dolayısıyla bu farklı farklı departmanların farklı farklı rakamsal hedefleri seni bütün şirket olarak tek bir nokta taşıyor. Yazılım takımlarında da aynı şeyi yapabilirsin. Yani senin bütün şirket olarak ya da departman olarak gittiğin bir strateji varsa yazılım takımına da dersin ki işte kullanıcı deneyimi en iyi işletim sistemini tasarlayacaksınız gibi bir şey vereceksin. Onlara rakamlarını vereceksin ve onları aslında bir noktada güven burada devreye geliyor. Nasıl yapacakları konusunda serbest bırakacaksın. Çünkü genelde yazılım takımları kreatif insanlardan oluşur ve kreatif insanlar belirli alanlarda özgür bırakılmak ister ve böylece çok daha verimli çalışabilirler. Ha ne yapıyorsun peki? OKR sisteminde de bir insanların birbirini sorumlu tutma durumu var. Haftada bir ya da ayda bir vesaire belirli aralıklarda oturup soruyorsun. Biz hedefimize yaklaşmak için ne yaptık? Ne kadar yaklaştık? Niye yaklaşamadık? Yani ne oldu? Bizi durduran ne? Böyle çalıştığın zaman ve sonuç odaklı gittiğin için 3 puan 5 puan yerine ne bitti? Ben A noktasından B noktasına giderken yaptığım hareketlerle neyi kazandım? Ha, ne oluyor bundan sonra? Sorun çözmeye başlıyorsun. Burada bahane değil, önemli olan sorun çözmek. Yani benim takımım niye bu bana söz vermiş olduğu özelliği bitiremedi? Ne oldu? Ondan sonra daha derinine iniyorsun. Adam eksiğim mi var? Bilgi eksiğim mi var? Metodoloji eksiğim mi var? İnsanlar kafası kesik tavuk gibi mi? Birbirleriyle mi konuşmuyorlar? Ne oluyor? Yine bu noktada Agile Coach'a doğru birazcık geliyoruz. Hani bu tip problemleri çözmek için de Agile Coach'la ya da aklı başında biriyle çalışmak iyi oluyor.
Ben mesela kendi deneyimlerimde product ekibi için ve product'ı bu arada sadece PM olarak tanımlamıyorum. Developer, designer, product manager neyse yani ürün geliştiren ekip diyelim. Ürün geliştiren ekiplerin OKR'larını belirlemede hep zorlandım. Bayağı bir quarter da yaptık yani. Hani 1-2 quarter falan diye böyle 6-7 quarter hatta daha bile fazla yaptık. Ve her quarter'da bir zorlanıyordum yani. Şimdi bazı quarter'lar vardı strateji net olmadığı için zorlanıyordum. Ama bazı quarter'lar vardı strateji netti. Orada da mesela hani niye zorlanıyordum? Bir sebebi the business as usual diye adlandırdığımız veya ne bileyim bir tane bir problem çıkıyor ve çözülmesi lazım. Regülatif bir değişiklik oldu. Onu o an adres etmemiz gerekiyor. Veya teknik bir sıkıntı oluştu bizim tahmin edemediğimiz. Onu çözmemiz lazım gibi daha böyle hani günlük anlık problemler diyelim ile şeyi dengelemek gerekiyor orada yani hani biz bu çeyrek ne yapacağız hedefimiz ne kısmını o yüzden hani mesela ya biz sanki kapasitemizin %100'ü için OKR belirliyorduk sonra şeyi fark ettik %100'ü için değil daha yüzde belki 70'i 80'i için OKR belirlememiz lazım ki o yüzde geri kalan 20-30 daha o günlük problemleri çözsün. Diğer taraftan da teknik altyapı, technical debt vesaire gibi daha böyle hani kullanıcının görmediği o outcome metriklerini vermede biraz açıkçası zorlandım. Yani orada deadline'dan başka çok bir şey açıkçası oturtamamıştık. Yani orada senin bir önerin olur mu? Yani genel product ekiplerinin daha iyi OKR vermesi için.
Şimdi OKR yaparken de aslında senin health metric dediğin altta takip ettiğin başka metrikler de var. Sadece OKR'ların KPI'lerini takip etmiyorsun ya da KR'ları takip etmiyorsun. Bir de aslında bir dashboard'un olduğunu düşünürsen alt kısımda dediğin gibi o health metrikleri takip ediyorsun. Bu health metrikler takımla ilgili olabilir, ürünle ilgili olabilir ya da teknolojiyle ilgili olabilir. Bunları akıllıca bir şekilde senin seçmen lazım. Akılcı olması gerekiyor. Çok fazla metrik çok fazla kafa karıştırır. Aslında günün sonunda bir ya da iki tanesi yeterli olur. Technical debt'i tamir etmeye çalışırken de diyeyim ya da temizlemeye çalışırken de iki şey öneriyorum. Bir tanesi technical debt'inizin farkında olun. Nereleri bozuk, nereleri çalışmıyor, nereleri problem çıkartabilir, nerelerini update etmen lazım. Bunu hem product'ın hem teknik ekibin çok iyi bilmesi ve işi çok transparan bir şekilde bir backlog'a dökebilmesi lazım. İkinci durum, bu teknik backlog'un aslında product backlog'a getirilmesi gerekiyor. İkisini ayrı ayrı tuttuğun zaman işin ucu kaçıyor. Bu ikisinin aynı anda aynı ekip tarafından beraber konuşulması lazım. Ve bu noktada product owner'ın da aslında söyleyeceği şeyler var. Ve üçüncü nokta, yani bununla birazcık daha paralel bir şekilde aslında technical debt'in bir kısmını yeni ürün geliştirmeye yedirebiliyor musun? Yani onu şu anda mı yapman lazım? Yoksa bir sonraki adımda herhangi başka bir yeni ürünü geliştirirken bunu da aradan yedirebilir misin, yediremez misin? Technical debt için her zaman şey denir, işte value'su yok, output'u yok, ben bunu nasıl göstereceğim, nasıl business'a bağlayacağım vesaire vesaire. Günün sonunda aslında bağlanır. Bir şey yapmaya ihtiyaç duyuyorsan teknik anlamda ve gerçekten bu akılcıysa, bu arada her problem teknik debt değildir. Gerçekten teknik bir borçsa bu, belirli bir mantığa oturabilirsin. Mesela SLA'lerin olur ya da SLO'ların olur. Dersin ki Service Level Agreement mesela. Ve orada benim web sitem atıyorum her zaman 99.99 uptime'de olacak. Bu senin bir SLA'inse, bu senin verdiğin bir kendine koyduğun metrikse, KPI'sa, o zaman technical debt'i bununla bağlayabilirsin. Dersin ki işte ben bilmem neyi baştan yazacağım, böylece performansı daha arttıracağım ya da uptime'ı arttıracağım ya da şunu yapacağım, bunu yapacağım. Günün sonunda senin web sitenin online olması da aslında kullanıcıya sağladığın bir değer. Tabii bunların hepsini yapmak da iyi iletişimden ve transparan olmaktan geçiyor. Şey sormuşum mesela, Agile'i iyi yapan şirketlerde gördüğün şeylerden biri nedir? Teknik kısımdan baktığım zaman, ki diğer departmanlar için de geçerli, yazılım takımları için iyi bir product owner'ın iyi bir teknik lead'le beraber çalışıyor olması. Engineering manager olur, senior principal olur vesaire vesaire. Bu iki insanın gerçekten çok yakın ve çok iyi çalışması lazım. İlla birbirlerinin bütün söylediklerine evet diyecekler, günlük güneşlik değil. Gerçekten ikisinin de ürünü çok iyi bilmesi, atacakları her adımında iki tarafında birbirine her zaman update etmesi ve yapılan her şeyin açık olması. Yani orada bir tane technical debt vardı da biz onu şey yaptık da product bunu anlamaz da bilmem ne diye bir şey yok. Çünkü hepiniz aynı gemidesiniz. Aynı şeyi geliştiriyorsunuz. Aynı ürünü geliştiriyorsunuz. Biri nasıldan sorumlu, öteki neden, virgül, neden sorumlu. O yüzden aynı tabakta yediğiniz için, öyle diyeyim kibarca, iyi geçinmeniz gerekiyor. Aynı şekilde yani şirket bazında bakıldığı zaman da iyi anlaşan departman başları diyeyim, department head'ler her zaman daha iyi bir şirket görüntüsü çiziyorlar. Yani eğer marketingle ürün iyi anlaşabiliyorsa, C-level dediğimiz yönetim kendi arasında iyi anlaşıyorsa, problem yoksa bu aşağıya da öyle yansıyor. İletişim her şeyin temeli. Eğitim şart.
Şirketin kurucusu, yani strateji ve yol haritasına etkisi olan kurucu ekipte çok teknik biri yoksa, özellikle mesela CEO'nun teknik bir geçmişi yoksa, bunu anlatması çok kolay olmuyor. Yani bizim bunun üzerine çalışmamız lazım konusunu anlatması çok kolay olmuyor. Çünkü genelde insanların beklediği her zaman şey oluyor tabii, hani yenine geliştirebilirim, yenine functionality getirebilirim ürüne, yeni bir alana girebilir miyim? Çünkü hani büyümenin oradan geleceği düşünülüyor haklı olarak da. Fakat onu nasıl anlatabiliriz? Yani bunun da önemli olduğunu ve roadmap'te aslında kapasitemizin %40'ını kullanamıyoruz çünkü technical debt'e harcıyoruz gibi değil de kapasitemizin %40'ını technical debt'e harcamalıyız kafasına nasıl getirebiliriz?
Yani bu işi harcamak olarak dersen zaten negatif bir kelime kullanıyorsun. Harcamak her zaman negatif bir şey. Biz buna yatırım yapmalıyız demek seni 1-0 öne geçirecek bir şey. Çünkü herhangi biriyle konuştuğun zaman seçtiğin kelimeler bile bu işin sonunu etkiliyor. Bu da pazarlık negotiation derslerinden öğrendiğim bir şey. Her zaman pozitif kelime seçiyoruz.
Katılıyorum yatırım konusuna ama hani ben diyelim ki hani o şirketin yöneticisiyim ve okey yatırım yapalım da ne olacak? Yani ne kazanacağım ben bundan?
İki şey kazanacaksın. Bir tanesi var olan ürünün var olan müşterilerine iyi servis vermeye devam edecek. İkincisi bizim daha iyi şeyler geliştirmek için çok daha iyi bir altyapımız olacak. Daha fazla hızlanmış olacağız. Atıyorum Kubernetes'e geçirmek mesela altyapıyı. Ha, niye yapmamız lazım bunu? İşte giderlerimiz şöyle kısılacak. Burada bir kazanç var. Geliştirme takımımız böyle hızlanacak. Böyle bir kazanç var. Uptime'ımız artacak. Web site kesintiye uğramayacak. Daha hızlı bir servis alacağız. Üçüncüsü bu sayede bize Amazon'dan 5000 euroluk çek gelecek. Yani günün sonunda karşındakini ikna etmek için her zaman faydasını göstermen gerekiyor. Ve dediğim gibi eğer fayda bulamıyorsan o zaman senin yapmak istediğin technical debt değildir. Çünkü ya böyle bir şey hakikaten var. Yazılımcı kaprisi diye. Onu yapmak istiyoruz, bunu yapmak istiyoruz. İşte Java artık çok eski kaldı. Başka bir şey geliştirmek istiyoruz. Şudur budur. Yani sebepsiz yere sadece yazılımcıyı tatmin etmek için diyeyim. Bazı şeyleri değiştirmeye çalışmak, altında bir sebep olmadan, strateji olmadan değiştirmeye çalışmak tabii sana karşındaki insana bazı şeyleri açıklamada zorluk yaratır. Eğer sen zorlanıyorsan, gerçek bir faydayı bulmakta zorlanıyorsan, yani tabii ne olabilir faydası? İşte yazılımcı artık Java ile çalışmak istemiyor da Scala'ya geçmek istiyor. Bu onu mutlu edecek. Bu gerçek bir fayda mı? Ya da mutlu olmasının bize ne faydası var? Bu adam gitse ne olur, kalsa ne olur? Hani günün sonunda başka şeyleri orada irdelersin. Ama oradaki temel fayda sana Java'dan Scala'ya geçmek değildir. Orada başka bir şey vardır aslında. Dediğim gibi bunu roadmap'e yedirmenin şeyi de eğer SLA'lerin olursa, daha önceden anlaştığın işte uptime olabilir, kalite olabilir, testlerin geçmesi olabilir vesaire vesaire. teknolojiyle ilgili gerektiren altyapısal şeyler olabilir. Mesela update geliyordur vesaire vesaire. Bu tip şeyleri health metriklerin içine yedirebilirsen, technical health metriklerin, günün sonunda açıklama yapman da daha kolay olacaktır. Mesela takım içinde health metrikler vardır, sağlık metrikleri vardır. Eğer şirketten ayrılan insan sayısı çok fazlaysa ya da çok fazla şikayet geliyorsa ya da engagement score dediğimiz insanların işe duyduğu ilgi, sevgi çok azalmışsa bunlar da zararlı şeylerdir. Mesela ondan sonra mesela tamam bizim bu işin bilen biriyle çalışmamız lazım. İnsan kaynaklarının buna yatırım yapması lazım. Agile coach getirmemiz lazım ya da ne bileyim şirkete PlayStation almamız lazım gibi kararları bunlara bakarak vermen daha kolay olur.
Health metric dediğin şeyler peki mesela her şirkette uyguladığın şeyler mi? Sabit mi?
Aşağı yukarı evet. Şirketlerde yok bile bizim baktığımız şeyler. Bunlardan dediğim gibi 3 tane temel metrik var. Belki dördüncüyü de koyabiliriz. Bir tanesi teknik metrikler. Uptime gibi, dediğim gibi code coverage gibi noktalar. İkincisi ürünle ilgili metrikler ki bunlar tamamen ürüne özel oluyorlar. Yani işte kaç kullanıcım var, ne kadar satış yapıyorum gibi bir şey de olabilir. Retention rate de olabilir. North Star metric denilen metrikler genelde bu ürün metrikleri oluyor. Bunlar olabilir. Bir de takımla ilgili metrikler var. Dediğim gibi turnover rate, engagement, NPS score, kullanıcı NPS'i ise yani net promoter score dediğimiz kullanıcı memnuniyeti anketinin sonuçları ise o product'a gidebilir, ürüne gidebilir. Bunlar var. Daha yüksek seviyede de çeşitli business metrikleri bunun içine yedirebilirsin. Ama bunları şimdilik biz daha basite indirgemek için sadece product diyelim. Bu üç noktaya iyi baktığın zaman zaten hiçbir metrik yoksa ortada bu da bir problem. Çünkü ölçemediğin şeyi yönetemezsin. Her zaman bunu söylerim. Bir şeyi ölçmen lazım ki ya da bir noktadan başlaman lazım ki neredesin, ne yapıyorsun, haritada neredeyiz bunu bir görelim. Yani çok güzel planların olabilir ama senin gerçekliğin ne? Yani bunu önce bir anlamamız lazım. Bunu da çeşitli şeylere bakarak anlıyoruz. İşte nasıl bir haritada nerede olduğunu anlamak için enlem boylama bakman gerekir. Onun gibi baktığımız dediğim gibi teknik, ürünsel ve takımsal metrikler var.
Bu health metric var. OKR'lar var. Seni biraz daha aslında yön olarak progresi takip ettirdiğin. Bir de bunların arasında biraz daha hani agile dediğimiz veya işte o velocity vesaire estimation'lar vesaire gibi şeyler de mi var? Bunlara ek olarak mesela.
Onlar çok şart değil. Dediğim gibi yani bir var olan ürünün nasıl gittiğini görebiliyorsan ki health metric dediğimiz olaylar yani var olan durumun nasıl, iyi misin, ne yapıyorsun hani onun farkındaysan ve gideceğin noktaya ne kadar yaklaştığını görebiliyorsan bu arası yetiyor. Agile metrik nedir? Bunların içine yedirilebilir. Health metriklerin içine yedirilebilir mesela. Dediğim gibi velocity, predictability'yi gösteren bir şey. Yani benim takımımın önüne kocaman bir pasta versem bu pastayı kaç günde yerler? Kaç dakikada yerler? Buna bakıyorsun aslında. Velocity çok fazla şeyden etkileniyor. Gündemden etkileniyor, insanlardan etkileniyor, insanların ruh halinden etkileniyor, var olan işten etkileniyor. Sen insanların önüne aynı miktarda iş, aynı boyutta iş koyamadığın sürece sağlıklı bir velocity'den aslında bahsedemezsin de. Sağlıklıdan kastım %100 geleceği görmek. Sen hiçbir zaman şey diyemezsin, bu takım her zaman 50 puanlık işi yapacak diyemezsin. Zaten biz story point kullanmamızın sebebi o. Diyoruz ki, bazı şeyler %100 bilinmez. Bu sadece bir kavramdır. Bu sadece bir boyuttur diyeyim. Yani büyüktür, küçüktür, ortadır, bizim için 3'tür, 5'tir. Ama bunun günün sonunda tangible ya da elle tutulur bir şeyi yok.
Anladım.
Karşılığı yok aslında.
Sen yine de hani velocity takibi yaptırıyor musun mesela şirketlerde?
Benim için önemli olan şey, ki bunu her zaman takımlarla çalışırken de söylerim. Söz verdiğiniz ürünü, söz verdiğiniz özelliklerle söz verdiğiniz vakitte bitirebilecek misiniz? Ya da bu gerçek dünya çeşitli deadline'lar oluyor. Bitirmemiz gereken zamanlar oluyor. Bu deadline'a uymak için kaç şey verebilirsin? Buradaki soru o. Yani çünkü senin elindeki kaynak belli. O bir sabit. Zaman sabit. Burada değişen şey senin çalışma şartların diyeyim. Senin çalışman ve günün sonunda bitirip teslim edebileceğin ürün. Bunun pazarlığının yapılması 50'den, 100'den, 200'den velocity'ye bakmaktan çok daha anlamlı. Hedefe yaklaştıkça ya da deadline'a yaklaştıkça bunun sürekli gözden geçirilip konuşulması. arkadaşlar işte atıyorum ana sayfayı bitireceğiz demiştik. Ana sayfada şu şu şu elementler vardı. Hangileri bitti? Bu niye bitmedi? Ne engelliyor? Bir şeye bağlı dependency mi var? Bağlılık mı var? Yoksa nedir buradaki problem? Nasıl yapacağımızı mı bilmiyoruz? Dizaynlar mı açık? Niye yaptığımızı mı anlamadık? Bir şey ifade etmiyor mu? Yani bunun tekrar konuşulup planlanması. Daily'ler bunun için en iyi yer mesela. Daily'ler her zaman şey diye anlaşılır. İyi sabah kalkacağız, rapor vereceğiz. Dün ne yaptın, bugün ne yapacaksın? Hayır. Daily'nin asıl felsefesi mesela Scrum açısından konuşursak Sprint Goal'a yani Sprint'te yapmak istediğimiz hedefe ne kadar yaklaştık? Bunu konuşmak, bugünün planı ne? Bugün o hedefe ne kadar yaklaşabiliriz? Günün sonunda daily'lerin amacı budur aslında. Ben dün onu yaptım, bunu yaptım diye rapor vermek değildir.
İşi türüne göre aslında işte son X ayda ne üzerine çalışmışız? Yani yüzde şu kadar bug, yüzde şu kadar technical debt, yüzde şu kadar new feature veya improvement gibi böyle bir alokasyonu nasıl yapmışız gibi bir takip yapıyor musunuz?
Ölçersen yönetebilirsin. Eğer senin ciddi kalite problemlerin varsa ben derim ki hop dur. Önce bir bakalım kaç tane bug çıkıyor. İşte release sürecine kadar, incident olduğu zaman ne kadar çabuk müdahale ediliyor ya da problemler ne kadar hızlı çözülebiliyor vesaire. Belirli bir süre buna bakılır. Eğer kalite senin için her zaman bir numaraysa bu zaten senin bir health metriğin olmak zorunda. Dersin ki zero bug policy. Kaç tane bug çıkarttığımızı o yüzden bakmamız lazım. Kalite çok önemli değil. Sadece prototip yapıp geçiyorsun mesela. Atıyorum prototip fabrikasısın. İnsanlar geliyor sana. İşte benim bir fikrim var. Bunun prototipini yapar mısın diyor. Kalite önemli değil. Önemli olan hız ve mesela ürettiğin miktar. O zaman başka şeylere bakarsın.
Scrum takımları olabilir, herhangi bir ürün takımı diyelim buna. İşin proje takibi tarafı kimin sorumluluğunda olmalı?
Bütün takımın sorumluluğunda. Yani günün sonunda baktığın zaman accountability diye bir şeyden konuşuyoruz biz. Accountability demek senin bir şeyin aslında tam Türkçesini söyleyemeyeceğim ama grup olarak bunun sorumluluğunu alman. Responsibility'den farklı çünkü responsibility'de genelde tanımlarken şey yaparız. Bir insan bir şeyden responsible'sa onu kendi yapar. Accountable'sa yapıldığından emin olur diye anlatıyoruz. Böyle bir şey olduğu zaman insanların da birbirini sorumlu tutması lazım. O yüzden mesela strateji çok önemli bir şey. O yüzden vizyon önemli bir şey. Nereye gidiyoruz, ne yapmak istiyoruz, nedeni bilmek önemli. Her zaman işte start with why sebeplerimizden biri bu. Herkes nereye gideceğini bilsin. Farklı yollardan gidilebilir, önemli değil ama buluşmamız gereken nokta budur. Ondan sonra karşındakine accountable tutabilirsin. Bunu herhangi bir yazılımcı da yapabilir, product da yapabilir, müdür de yapabilir. Herkesin birbirine belirli bir noktada sorumlu tutup biz ne yapıyoruz, nereye geldik, neden yapıyoruz, odağımız dağıldı. Bunu yapmamız gerçekten bize fayda sağlayacak mı gibi soruları sorabilmesi lazım. Tekrar dönüyoruz. Trust'a bağlanıyor yine. İnsanların birbirine güvenip açık sözlü olup korkmadan ya burada bir problem var demesi lazım. Bu da şununla mümkün oluyor. Yani bu olay kişisel değil. Ben sana burada bir hata var dediğim zaman bunu ürünle ilgili söylüyorum. Bunu bizim iyiliğimiz için söylüyorum. Ben bunu sana parmak doğrultup Eren bunu yanlış yapmış işte bu onun hatası onun yüzünden yürüyemiyoruz gibi bir kültür bir anlayış varsa o zaman problem oluyor.
Ağzına sağlık. Gerçekten tekrardan çok çok teşekkürler.
Umarım dinleyenlere de faydalı olur. Böyle bir aha dediğiniz anlar yaşarlar. Herkese çok sevgiler. Berlin'e gelen olursa bir LinkedIn mesajı kadar uzağınızdayım. Selam ediverin.
Dinleyenlere de tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere.
Bye.